Ayrım 14, Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, sayfa 115, 3. bölüm Namaz Kitabı. Namazın önemi ve fazileti. 1. Bilindiği gibi Yüce Allah'ı tevhid, bir kabul etmek, onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek, farz olan en büyük bir görevdir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır. Namaz imanın alametidir, kalbin nurudur, ruhun kuvvetidir, müminin miracıdır. Mümin bu namaz sayesinde Yüce Allah'ın manevi huzuruna yükselir. Yüce Allah'a yalvararak manevi yakınlığa erer. Mümin için ne yüksek bir şeref. Bütün hak dinler insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir. Bizim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz de peygamber olarak gönderilişlerinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur. Ancak o zaman güneşin doğuşundan ve batışından sonra olmak üzere günde 2 defa namaz kılınıyordu. Sonra Miraç gecesinde 5 vakit namaz farz olmuştur. Hazreti Peygamber'in miracı ise sahih kabul edilen rivayete göre Medine'ye hicretlerinden 18 ay önce Recep ayının 27. gecesinde olmuştur. 2. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde namaza dair birçok emirler ve öğütler vardır. Bütün bunlar İslam dininde namaza ne kadar büyük önem verildiğini gösterir. Bir ayeti kerimenin anlamı şöyledir. Ey Resulüm, sana vahiy olunan Kur'an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl. Gerçekten namaz, edep ve namusa uygun olmayan şeylerden, çirkin görülen işlerden alıkor. Herhalde Yüce Allah'ı zikretmek her ibadetten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Namaz ibadeti ise en büyük zikirdir. Diğer bir ayeti kerimenin anlamı şöyledir. Namazı gereği üzere yerine getiriniz, zekatı veriniz. Nefisleriniz için hayır olarak önceden ne gönderirseniz, onu Yüce Allah yanında sevap olarak bulursunuz. Asla kaybolmaz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görür. Bir hadis-i şerifte, namaz dinin direğidir buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifin anlamı şöyle. Namaz kişinin kalbinde bir nurdur. Artık sizden içini aydınlatmak dileyen kalbindeki nurunu artırmaya çalışsın. İşte bütün bu mübarek ayetlerle hadis-i şerifler namazın Yüce Allah yanında ne kadar büyük ve makbul bir ibadet olduğunu göstermeye yeterlidir. 3. Gerçek şu ki namaz çok mukaddes bir ibadettir. Namazın faziletlerine nihayet yoktur. Namaz aklı yerinde olan ve buluğ çağına ermiş bulunan her Müslüman için belli vakitlerde yapılması gereken şerefi yüksek farz bir görevdir. Bu önemli farzı yerine getirenler Yüce Allah'ın pek büyük ikram ve ihsanlarına kavuşacaklardır. Bunu kasten terk edenler de azabı çok şiddetli olan Allah'ın acıklı cezasını çekeceklerdir. Müslümanlar henüz 7 yaşına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla görevlidirler. Bu çocuklara ana babaları ve yetiştiricileri namaz kılmalarını öğretir ve yaptırırlar. 10 yaşına bastığı halde namaz kılmayan çocuğa velisi 3 tokattan ziyade olmamak üzere hafifçe el ile vurur. 4. İnsan bir düşünmeli. Her an Yüce Allah'ın sayısız nimet ve ihsanlarına kavuşmaktadır. Öyle ikramı bol, merhameti geniş olan yaratıcımızın tükenmeyen lütuflarına karşı teşekkürde bulunmak gerekmez mi? İşte insan namaz yolu ile şükür borcunu ödemeye, yaratıcısının lütuf ve nimetlerini tatlı bir dil ile anarak kulluk görevini yerine getirmeye çalışmış olur. Bu bakımdan namaz şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar denilmiştir. Bununla beraber namaz ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan, imanı yüksek duygulardan haberdar eden, insanı kötülüklerden alıkoyan, insanı hayırlara, düşünceye, tevazu ve intizama götüren en güzel bir ibadettir. İnsan namaz sayesinde nice günahlardan kurtulur ve Yüce Allah'ın nice ihsan ve ikramlarına kavuşur. Namaz manevi hayattan başka maddi hayata da canlılık verir. İnsanın temizliğine, sağlığına ve intizamla hareket etmesine sebep olur. 5. Sonuç. Namazın meşru kılınmasındaki hikmetler ve yararlar her türlü düşüncenin üstündedir. Fakat bir Müslüman namazını yalnız Yüce Allah'ın rızası için kılar, yalnız yaratıcısına şükür ve saygı için kılar. Namazın insana yararı olmadığı düşünülse dahi yine bunu bir kul görevi bilerek sadece Allah'ın emrine uymak için yerine getirmeye çalışır. Bu kutsal görevi yerine hiçbir şeyin tutamayacağını kesinlikle bilir. Namaza harcayacağı dakikaları hayatının en mutlu ve neşeli zamanı olarak kabul eder. Doğrusu geçici hayatın son bulmayacak birçok kazançları ancak namaz sayesinde elde edilir. Namaza ayrılan saatler sonsuzluk aleminin tükenmez mutluluk günlerini hazırlamış olur. Bu çok mübarek ve pek feyizli ibadete gereği üzere devam edenlere müjdeler olsun. Namazla ilgili bazı deyimler. 6. Salat. Namaz demektir, çoğulu salavattır. Salat sözlükte dua manasındadır. Din deyiminde bildiğimiz ibadetten, erkan ve zikirlerden ibarettir. Namaz kılana müsalli denir. Bir de salat, Peygamber Efendimiz'e şu şekilde yapılan dua manasına da gelir. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine selamet ve rahmet ihsan buyur. Bu salat ve selamdan maksat, Peygamber Efendimiz'in hem dünyada hem de ahirette her türlü ikrama kavuşmasını istemekten ve bu vesileyle kendisine olan bağlılığımızı ve saygımızı göstermekten ibarettir. 7. Tekbir. Allahu Ekber demektir. 8. Kıyam. Ayakta durmaktır. 9. Kıraat. Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak demektir. 10. Rükû, sözlükte eğilmek demektir. Din deyiminde namazdaki okuyuştan sonra eğilerek baş ve sırtı düz bir şekle getirmektir. 11. Kavame, rükû halinden doğrulup da bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar ayakta durmaktır. 12. Secde, namaz kılarken yere eğilerek yüzün bir kısmını Yüce Allah'a saygı için yere koymaktır. Arka arkaya yapılan iki secdeye secdeteyn denir. Sücud, sözü de secde etmek ve secdeler manasına gelir. 13. Celse, iki secde arasında bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar oturmaktır. 14. Kade, namazda teşehhüd için Ettehiyyatü Lillahi'yi okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa birinci oturuşta Kade-i Ula ilk oturuş, ikincisine Kade-i Ahire son oturuş denir. 15. Rekat, namazın bölüklerinden her biri demektir. Şöyle ki, bir namazda kıyam, rükû ve iki secdenin toplamı bir rekattır. Bir namazda iki kıyam, iki rükû ve dört secde bulunursa o namaz iki rekatlı olur. Üç veya dört kıyam bulunursa o namaz üç veya dört rekatlı olur. 16. Şef, çift manasında olup namazların her iki rekatına denir. Dört rekatlı bir namazın önceki iki rekatına birinci şef, son iki rekatına da ikinci şef denir. Üç rekatlı bir namazın üçüncü rekatı da ikinci şef demektir. Namazların nevileri ve rekatları. 17. Namazlar farz, vacip, sünnet ve müstahap nevilerine ayrılır. Şöyle ki, aklı yerinde olan ve buluğ çağına eren her Müslümanın günde beş defa belli vakitlerde belli rekatlarla kılacağı namazlar birer farzı aynıdır. Cuma namazı da bu kısımdandır. Vitir ve bayram namazları birer vaciptir. Farz namazlardan önce veya sonra yahut hem önce hem de sonra kılınan bir kısım namazlar birer sünnettir. Teravih namazı da böyledir. Diğer vakitlerde sadece Allah'ın rızası için kılınan ve nafile, tatavvu denilen bir kısım namazlarda ya birer sünnet veya müstahaptır. Kuşluk namazı gibi. Bütün bu namazların sahih olması için bir takım şartları ve rükünleri vardır. Bunların yerine getirilmesi de birer farzdır. Bunlar namazların farzlarını teşkil eder. Bunlardan başka namazların bir takım vacipleri, sünnetleri ve edepleri de vardır. Namazların bir takım mekruhları ve müfsitleri de vardır. Her namazın bunlardan beri olması lazımdır. Bunun için her Müslümanın bunları bilip ona göre din görevini yerine getirmesi gerekir. 18. Namazların rekatlarına gelince sabah namazının 2 rekat sünneti ve 2 rekat farzı vardır. Öğle namazının 4 rekat ilk sünneti, 4 rekat farzı ve 2 rekat son sünneti vardır. İkindi namazının 4 rekat önce kılınan sünneti ve 4 rekat farzı vardır. Akşam namazının 3 rekat farzı ve sonra kılınan 2 rekat sünneti vardır. Yatsı namazının 4 rekat ilk sünneti, 4 rekat farzı ve 2 rekat son sünneti vardır. Cuma namazının 4 rekat ilk sünneti, 2 rekat farzı, 4 rekat son sünneti, 2 rekat da vaktin sünneti adıyla diğer bir sünneti vardır. Vitir namazı ise 3 rekattan ibarettir. Bayram namazları 2'şer rekattır. Teravih namazı 20 rekattır. Diğer nafile namazlarda en az 2'şer rekattır. Bütün bunlar sırasıyla açıklanacaktır. Namazların farzları, şartları, rükünleri. 19. Namazların farzları 12'dir. Bunlardan 6'sı daha namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardır ki şunlardır. 1. Hadesten taharet, 2. Necasetten taharet, 3. Setri avret, 4. Kıbleye yönelmek, 5. vakit, 6. niyet. Diğer 6'sı da namazın başlangıcından itibaren bulunması gereken farzlardır ve şunlardır. 1. İftitah, namaza girme tekbiri, 2. Kıyam, 3 kıraat, 4 rükû, 5 sücud, 6 kaide-i ahire, son oturuş. Bunlara da namazın rükünleri denir. Bunlar namazın aslını ve temelini teşkil ederler. 20. Yukarıda sayılan 12 farzdan başka namazda tadili erkana riayet edilmesi, İmam Ebu Yusuf ile 3 imama göre farz olduğu gibi namazlardan kendi iradesiyle çıkmak da İmam Azam'a göre bir farzdır. Buna huruç bisunihi, kendi isteğiyle çıkmak denir. Bunlarla namazın rükünleri 8 olmuş olur. Bunlar da sırasıyla açıklanacaktır. Hadesten ve necasetten taharet. 21. Namazdan önce hadesten ve necasetten taharet birer şarttır. Bunlar bulunmadıkça namaz sahih olmaz. Hükmi necaset denilen hadesten, abdesti veya guslü gerektiren hallerden temiz bulunmak gerektiği gibi, hakiki necaset denilip maddeten pis bulunan şeylerden temiz bulunmak da gerekir. Öyle ki namaz kılacak kimsenin bedeniyle elbisesi ve namaz kılacağı yer temiz olacaktır. Setri avret, ayıp yerleri örtmek. 22. Namazda avret yerini örtmek bir şarttır. Şöyle ki, namazda örtülmesi farz olan ve başkalarının bakmaları caiz bulunmayan organlara avret yeri denir. Erkeklerin avret sayılan yerleri, göbekleri altından dizleri altına kadar olan yerdir. Diz kapakları da bu avret sayılan yere girer. Kadınlara gelince, hür olan kadınların yüzleri ile ellerinden başka bütün bedenleri avrettir. Yüzleri ile elleri namazda ve namaz dışında fitne korkusu olmadıkça avret değildir. Ayaklarının avret olup olmaması ihtilaflıdır. Sahih kabul edilen görüşe göre kadınların ayakları da avret değildir. Çünkü bunlarla yolda yürümek ihtiyacı vardır. Bu bakımdan bunları örtmek hele fakirler için zordur. Diğer bir görüşe göre hür olan bir kadının namazı ayağının dörtte biri açık bulunması ile bozulur. Diğer bir görüşe göre de namazda kadının ayakları avret sayılmazsa da namaz dışında avret yeri sayılır. Bu ihtilaftan kurtulmak için ayaklarını örtmeleri iyi olur. Sahih olan görüşe göre hür kadınların kolları, kulakları ve salıverilmiş saçları da avrettir. 23. Cariyeler, köle olan kadınlar için avret yeri erkekler gibi göbekleri altından dizleri altına kadar olan kısımla karın ve sırtlarıdır. Hür kadınların şeref ve durumları bakımından örtmek zorunda bulundukları organları daha çoktur. Köleler ise hürriyet şerefinden yoksun ve efendilerinin hizmetiyle meşgul oldukları için bunlara daha fazla genişlik gösterilmiştir. 24. Avret sayılan yerlerden birinin tamamı veya dörtte biri kadarı açık bulunsa namazı bozar. Fakat dörtte birinden noksanı açık bulunsa bozmaz. İmam Ebu Yusuf'a göre avret sayılan bir uzvun en az yarısı açık bulunmadıkça namazı bozmaz. Örnek, namazda baldırın dörtte birinden noksanı açık bulunsa namaz bozulmaz. Yine bazı alimlere göre but ile diz kapağı bir uzuv sayılır. Yalnız diz kapağının açık bulunması ile namaz bozulmaz. Çünkü diz kapağı bir organın dörtte birinden azdır. 25. Bir uzvun namazı bozma bakımından avreti olması başkalarına göredir, sahibine göre değildir. Başkaları tarafından görülemeyecek bir halde bulunması yeterlidir. Bunun için bir kimse namaz kılarken geniş bulunan elbisesinin yakasından avret yerini görecek olsa, başkaları göremeyeceği için namazı bozulmaz. Fakat başkaları görebilecek bir durum olsa namaz bozulur. 26. Bir kimse namaz kılarken elinde olmayarak açılan bir avret yerini hemen kapayacak olsa namazı bozulmuş olmaz. Fakat kıyam veya rükû gibi bir rüknü yerine getirecek kadar bir zaman örtmezse sahih olan görüşe göre namaz bozulur. Namaz içinde elbiseye sıçrayan bir pisliği hemen atmak veya bekletmekte de aynen bu hüküm uygulanır. Fakat bu gibi namaza engel işler insanın kendi iradesiyle yapılırsa namaz hemen bozulur. Muhtelif avret yerlerinin birer parçası açılıp da bunların toplamı en küçük avret organının en az dörtte birine eşit olursa ve açıklık müddeti de bir rüknü yerine getirecek bir zaman devam ederse namaz bozulur, değilse bozulmaz. 27. Bir kimsenin temiz elbisesi olup da onu giymeye gücü bulunduğu halde onu giymeyerek gece karanlığında çıplak olarak namaz kılmış olsa ittifakla namazı caiz olmaz. 28. Derinin rengini gösterecek şekilde ince olan bir elbiseyle avret yeri örtülmüş sayılmaz. Bunun için böyle bir elbiseyle namaz sahih olmaz. Elbisenin darlığından dolayı avret yerinin belli olması kötü bir hal ise de namazın sıhhatine engel olmaz. 29. Elbise bulacağını ümit eden çıplak bir kimse vaktin çıkmasından korkmadıkça bekler. Temiz yer bulacağını ümit eden kimse de böyle yapar. 30. Avret yerini örtecek bir şey bulamayan kimse oturarak ve ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima, işaret ile namaz kılar. Onun için en iyi kılış şekli budur. Çünkü bu vaziyette örtünme haline daha çok bürünmüş olur. Avret yerinin bir kısmını örtecek bir şey bulununca onu kullanma vacip olur. Bu durumda önce avreti galize denilen ön ve arka taraflar örtülür. Sonra erkeklerde butlar, daha sonra dizler örtülür. Kadınlarda butlardan sonra karınlar, sonra sırtlar ve dizler, daha sonra da geri kalan kısımlar örtülür. Bütün bunlar namazın herhalde yerine getirilmesini ve dinde çok önemli bir farz olduğunu göstermektedir. Kıbleye yönelmek. 31. Namazda Kabe'ye doğru yönelmek de bir şarttır. Bilindiği gibi Kabe, Mekke şehrindeki bir binadan ibaret değil, asıl olan bu binanın yeridir. Bu mübarek yerin göklere doğru üst tarafı ve derinliklere doğru alt tarafı hep kıble yönüdür. Bunun için Kabe'nin yanında veya içinde bulunanlar Kabe'nin herhangi bir tarafına yönelerek namaz kılabilirler. Cemaatle namaz kıldıkları zaman da imam ile cemaatin bir tarafta bulunması gerekmez. İmam Kabe'nin bir yönüne, cemaat de diğer yönlerine yönelerek namaz kılabilirler. Yeter ki imamın bulunduğu tarafta duran cemaat imamdan daha ileride bulunmuş olmasın. Diğer yönlerdeki cemaatin imamdan Kabe'ye daha yakın bulunmaları imama uymalarına engel olmaz. İmam ile yüz yüze gelmemeleri kafidir. Kabe dışında uzakta bulunanların tam kıbleye yönelik olarak namaz kılmaları farz değildir. Kabe tarafına yönelmeleri yeterlidir. Bu kadarı farzdır. 32. Kabe yönü pusula aleti ile tayin edilir. Mescitlerin ve camilerin mihrapları Kabe yönünü gösterir. Öncekilerden kalma eski bir mihrap varsa Kabe yönünü araştırmaya gerek kalmaz. Çünkü bu mihraplar usulüne uygun olarak yapılmıştır. Doğu ülkelerinde bulunanların kıblesi batı yönü olur. 33. Namaz için kıbleye yönelince döndüm kıbleye denilmesi gerekmez. Yeter ki kıblenin Kabe olduğu bilinsin. Zayıf bir görüşe göre de döndüm kıbleye denmesi gerekir. 34. Bir kimse namazdayken bir özür bulunmaksızın göğsünü kıbleden çevirse namazı ittifakla bozulur. Sadece yüzünü çevirse hemen kıbleye dönmesi gerekir. Bununla namazı bozulmaz. Fakat harama yakın bir kerahat işlemiş olur. 35. Bir kimse hasta olup da kıble tarafına dönemediği ve kendisini kıble tarafına çevirecek kimse bulunmadığı zaman gücü yettiği tarafa doğru namazını kılar. Yine hasta olmadığı halde bir düşman veya yırtıcı bir hayvan korkusundan dolayı kıbleye yönelemeyen kimse gücü yettiği tarafa doğru namazını kılar. Çünkü yükümlülük güce göre olur. 36. Yerin çamurundan dolayı hayvan üzerinde namaz kılan kimse, arkadaşlarından ayrılmak korkusu bulunmayınca hayvanını durdurup kıbleye dönerek namazını kılar. Fakat yer çamurlu olmayıp da yalnız ıslanmış bulunsa, hayvan üzerinde farz namaz kılınamaz, yere inilmesi gerekir. Ancak arkadaşlarından uzak kalmak gibi bir tehlike bulunursa, hayvan üzerinde farz namazı kılabilir. 37. Bir kimse bir özür sebebiyle farz olan bir namazı yere inmeden hayvan üzerinde kıldığı zaman gücü yettiği tarafa yönelerek namaz kılabilir. Fakat kıbleye doğru yürümekte olan bir hayvan üzerindeki insanın namazı o hayvanın kıble yönünden bir rükün yerine getirilecek kadar dönmesiyle bozulur. 38. Kıble yönünü bilmeyen ve yanında soracak bir adam bulamayan kimse araştırma yapar. Bazı işaretlere, güneşe ve yıldızlara bakarak kıble yönünü araştırır da kanaat getirdiği tarafa doğru namazını kılar. Namazını tamamladıktan sonra kıble yönünü belirlemede hata ettiğini anlarsa artık o namazı iade etmez. Fakat namaz içindeyken kıble yönünü bilecek olsa o tarafa dönerek namazını tamamlar. Yeniden kılması gerekmez. Kıble yönü üzerindeki şüphe ister şehir içinde, ister kırda, ister karanlık gecede ve gündüz vaktinde olsun durum aynıdır. Böyle bir kimsenin kapıları çalıp kıbleyi sorması gerekmez. 39. Bir kimse kıble yönünden şüphelense ve yanında kıbleyi bilen bir adam olduğu halde ondan sormayarak kendi araştırmasına göre bir tarafa yönelerek namaz kılsa, eğer gerçekten isabet etmişse namazı sahih olur. Fakat isabet etmemişse namazı sahih olmaz. Gözleri görmeyenin durumu da böyledir. Kıble konusunda güvenilir bir kimsenin sözü, insanın kendi kanaatine uymasa bile onu tutmak gerekir. Çünkü haber verme araştırmadan daha kuvvetlidir. 14. ayrımın sonu, sayfa 122.